27 Nisan 2024 yine bir HVP Kitap Kulübü canlı yayınızda karşınızdayız. Hemen yanımda Ömer var. Nasılsın Ömer?
İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyisiniz?
Ben deyim. Hemen alt tarafımda da Can Yiğit Tunçman var. Nasılsınız Can Bey?
Çok teşekkürler, sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar.
Can Bey bizim HVP Kitap Kulübü'ne kitabını okuduktan sonra sağ olsun her yayınımıza katılarak bizi şereflendiriyor.
Çok sağ olun.
Özellikle ya, bilmeyenler için söyleyeyim. Yazcan Yazıoğlu kitabının yazarı Can Bey. Hatta bu yılın içinde de bize bir müjde verecekti. Onu da aslında aklıma gelmişken sorarak başlayayım. Yeni kitapla ilgili var mı bir gelişmeler? Hani takipçiler böyle yayına gelirken onları da öğrenelim.
Evet, aslında şöyle bir şey söyleyeyim konuyla da bağlantılı olarak. Kafka'da yazmak için çok şeylerden fedakarlık eden bir yazar. Şu an bu akşam Kafka'yı ve onun büyük romanı davayı konuşacağımız için bu girişi yapayım dedim. Hatta mesleğinden bile yazı için mesleğini değiştirmeye bile göze alan bir yazar aslında Kafka. Daha fazla yazabilmek, daha iyi yazabilmek, kendini daha iyi ifade edebilmek için bu arayışlara gözünü kırpmadan girebilen bir yazar. Dolayısıyla aynı Kafka gibi ben de şu an elimden geleni kitabımı bitirmek için yapıyorum. İnşallah dediğim gibi bu sene içinde bitmiş olacak diye düşünüyorum. Raflarda yerini alacağını umuyorum inşallah.
Umarım
Biz de
heyecanla
evet.
bekliyoruz ya. Evet,
merakla
sağ olun.
bekliyoruz. Bugün bu kitabı konuşacağımız kitabı da Can Bey oylamaya sunmuştu. Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi ve Franz Kafka'nın Dava kitabı en çok oyu alanlardaydı ve Dava en çok oyu alarak aslında Mart ayının seçilen kitabı olmuştu ama biraz işte benim hastalığım, biraz iş yoğunluklarımız devreye girdiği için Nisan'ın sonunda bu yayını yapıyoruz arkadaşlar. Hemen ufak ufak istiyorsanız bu Dava kitabıyla başlayalım. Çünkü kitabı hem konuşurken biraz zorlanacağız hem konuşurken biraz tartışacağız gibi hissediyorum. Çünkü sonuçta bir Kafka kitabı okuduk hepimiz. Hani en basit tabirle çoğu kişinin okuduğu dönüşüm kitabı bile işte bir sabah uyandığında hani kendini böcek olarak bulan bir karakterden bir sabah uyandığında da kendini tutukta olan Joseph K. Karakteriyle aslında Dava kitabı başlıyor. Burada hemen Ömer'in duygularını merak ediyorum. Yani bu kitaba başlarken zaten birden bilinmezlikle ve değişik bir olayla başlıyoruz yine bir Kafka kitabında.
Evet. Yani şimdi evet orada ikisinde de bir sabah uyandığında diye başlıyor. Burada da uyanıyor ve uyanır uyanmaz odasında birilerinin olduğunu görüyor. Kim olduklarını sorunca işte efendim siz tutuklusunuz diye başlıyor. Tabii tutuklulukla alakalı insanın zihninde işte polis canlanıyor ama ortada bir polisin olmaması, sivil kişilerin garip garip davranmaları, tutukluluğun neyi ifade etmesi, daha öncesinde herhangi bir tebligatın olmaması, bir anda ne oluyor acaba diye başlıyoruz. Ve yaşanan hadiseler aslında çok garip, devlet tarafından gerçekleştirilmeyen bir sorgulamanın içinde olduğunu düşündürüyor sana. Ama öte taraftan işleyişe bakıyorsunuz, işte savcının olması, işte amirin olması, baş müfettişin orada olması vesaire. Hepsi farklı bir boyutu bize gösteriyor. Ama tamamen o bilinmezlikten dışarı çıkamıyoruz. Yani öncelikle kitabı okuduğumuzda hangi zaman diliminden bahsediyor, bunu pek anlayamıyoruz. Ha, sonraları kitabın diğer akışından yani aşağı yukarı zihnimizde bir tarih belirebiliyor. Ama onun dışında herhangi bir şey yok. Olay tamamen Joseph Kahn'ın dediği gibi saçmalıklar örgüsü ve ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Anlayabiliyor mu? Cevap sanırım anlayamıyor o da. Bu anlamda bir bilinmezlikle başlıyor kitap. Yani fena değil. Başlamadan önce okuduğum bazı yorumlar vardı. Hani kitabın çok kopuk olduğunu falan söylemişler. Ben o kadar kopuk bulmadım ama kitabı daha çok hani ne oluyor acaba sorusunu hep kendin soruyorsun. Kitabı anlamaya çalışıyorsun. Hani belki bu kitabı anlamaya çalışmak belki biraz kopukluk olarak yorumlanmış olabilir ama ben hani o şekilde değerlendirmedim. Sadece bu bilinmezliği çözmeye çalışıyorsunuz. İşin içine farklı şeyler giriyor. Avukatlar giriyor. Avukatlar ne işe yarıyor? O bile belli olmuyor kitapta. Böyle tuhaf bir yargılama sistemine bir eleştiri olarak karşımıza çıkıyor.
Burada hemen şunu söyleyelim. Karakterimiz bankada üst düzey bir memur olarak çalışan Joseph K. karakteri. Bir yanda Sabah dediği gibi Ömer'in iki tane nöbetçi başında evinde beliriyor ve tutuklu olduğunu söylüyorlar. Aslında olay orada bir bilinmezlikle başlıyor. Daha sonra yani her ne kadar Joseph K. masum olduğunu bilse de acaba ne suç işlediğini sorgulamaya ve araştırmaya başlıyor. Değil mi Can Bey? Buradan da size biraz pas atayım.
Evet, aslında kitap bilinmezlik, belirsizlik üzerine yazılmış bir kitap dediğiniz gibi. Zaten Joseph K.'nın soyadının K olması da buraya bir gönderme yapıyor. Yani Joseph K mı, hangi K? Şimdi burada bilinmezlik en başında zaten kahramanla beraber başlıyor. Bununla beraber Kafka'nın bu romanındaki o kopukluk dediğiniz şeylerden biri de aslında Kafka'nın romanı tamamlamamış olması ve bunu bir arkadaşı tarafından, Max Brod tarafından tamamlanmış olması. Fakat kitabı okuduğumuzda hakikaten bence büyük bir romanla karşı karşıya kaldığımızı anlıyoruz. Şöyle, bizim hayatımız da şu an aslında belirsizliklerle kurulu. Yani biz de şu an kuantum evrende yaşadığımızı söyleyebiliriz. Bir şeyin nedeninin, nasılının, ne zamanın, neredesinin tam olarak bazen cevaplarını bulamadığımız anlar yaşıyoruz. Örneğin bir kalemi yere bıraktığımda bu düşüyor. Fakat mesela 2000 yıl önce, 3000 yıl önce de bu hakikaten bıraktığımızda düştü mü? Bu sorunun cevabını da bilemiyoruz. Bu böyle olmasını düşündüğümüz bir şey ama bunun net olarak cevabını veremiyoruz. Dolayısıyla bu belirsizlik dünyasını bence karakterin soyadındaki K ile beraber güzel verdiğini düşünüyorum romanın. Ve aynı zamanda suçunu bilmeden tutuklanması da bir belirsizlik dünyasının içinde yer aldığını anlatıyor. Aynı bizim gibi. Bunun dışında bir bürokrasi döneminin kuruluşuna denk geliyor aslında bu Franz Kafka'nın romanı. Bürokrasinin kurulduğu modern dünyanın başlangıcına denk geliyor aslında yazıldığı dönem. Ve monarşideki, bürokrasideki köle efendi düzeni ve bunun karşısında sistemin olmayışı aslında yazarda bir takıntı oluşturuyor. Ve toplumsal, halkçı ve haklı bir takıntı aslında bu ama bununla beraber sigorta şirketinde çalıştığı Birinci Dünya Savaşı dönemleri sürecine de denk gelen bir süreç. Yani buhranlı bir dönem aslında. Yani insanların zorluklar çektiği bir dönem. Böyle aslında ilk insanların kayıt altına alındığı, yani bürokrasiyle beraber ilk insanların kayıt altına alındığı dönemler. Yani şu an çiplenmeye kadar uzanan dönemin de bir başlangıcı aslında bu. Dolayısıyla insanların özel bir hayatını kalmadı, devamlı gözetim altında tutulduğu izleniminin de şu an veriyor. Modernizm aslında, modernizm rasyonel bürokrasiye de bir eleştirisi. Dolayısıyla aynı Milan Kundera'nın dediği gibi Raskolnikov suçunun cezasını ararken Joseph K. ise cezasının suçunu arıyor. Ve bu belirsiz bir suç. Aynı onun gözünü açtığında iki tane askerin başında bulunup tutuklu olduğunu söyleyip buna ta kendisi inanana kadar, hatta roman bitene kadar devam etmesi gibi. Dediğim gibi bence büyük bir roman, güzel bir roman ve belirsizliği güzel anlatan bir roman. Ufak grupların aldığı kararların sıradan insanların hayatlarını nasıl etkilediğini ortaya koyan bir roman aynı zamanda. Günümüzde de böyle oluyor dünyada. Yani ufak bir grup, ufak bir zümrenin aldığı bir kararın sıradan bir insanın hayatını nasıl etkilediğini de gösteriyor aslında. Bazen şu da var, yani bireysel bir durum da var bence. Mesela bazen birinin acı çektiğini görürüz veya onun sıkıştırıldığını, bastırıldığını, eziyet edildiğini veya psikolojik olarak bir kenara itildiğini görürüz. Onu görürüz hakikaten ama ona bir şekilde dokunamayız. Basiretimiz bağlanır. Bir şeyler yapamayız. Onun oradan kendi başına kurtulmasını umarız. Onun oradan kendi başına kurtulması için sadece düşünürüz veya kurtulmasını isteriz işlenişe. Bilinçaltımız onun oradan kendi çabasıyla çıkmasını ister. Aynı böyle bu düşünceyi Franz Kafka kimsenin yardım edemediği kahramanıyla bence ortaya koyduğunu düşünüyorum. Bunun dışında dediğiniz gibi evraklarla uğraşan bir memur. Yani evraklar aslında kesinliği anlatıyor. Yani orada insanların evrakları indirgeyerek kayıt altına aldığında görüyoruz. Yani insanı aslında bir koda, bir nesneye, bir isme çeviriyor aslında modernizm. Bunu da bence ortaya koyuyor. İnsan hayatının mahremiyetinin, özelliğini, dokunulmazlığını, evraklarla birlikte yok olduğu, kayıtlarla birlikte yok olduğunu da ortaya koyuyor bence. Bununla beraber insanların nasıl kontrol altına alındığının başlangıcı da belki başka bir okumayla olduğu söylenebilir. Çünkü insanlar artık birer kayıttır, artık birer numaradır, artık birer koddur. Kısaca böyle bir giriş yapabiliriz. Bununla beraber belirsizliği yorumlamak da okuyucuya belli noktada düşer. Acaba buradan bu Joseph K. ne yapmış olabilir? Neden böyle bir suçlanmış olabilir? Veya neden böyle bir şey onun başına gelmiş olabilir? Ve bunun karşısında nasıl bir tepki verecektir? Nasıl dik durmayı başarabilecek midir, başaramayacak mıdır? Bunun psikolojisi nasıl oluşacaktır? Bunu da aslında fotoğrafını çekmeyi başarıyor. Dolayısıyla bu bakış açılarına baktığımızda birçok boyutta okunabilen bir roman olduğunu düşünüyorum ben.
Bu arada siz konuşurken şey de aklıma geldi. Bu ilk iki nöbetçinin Joseph K.'yı tutuklu olduğunu söylerken yaptıkları davranışlar ve cüretkar hani müdahaleler evindeyken işte kahvaltısını yemesi işte ya da yan odaya geçip işte başkasının eşyalarını karıştırması gibi. Aslında orada da hani dediğiniz gibi otoritenin insan ya bireysel mahremiyete de müdahalesinden de biraz bahsediyor.
Biraz da
Buyurun.
yani girdim araya ama hani şey gibi kitabı alıyoruz elimize. Bu kitap böyle baştan sona hani okuyun bir konuyu anlatan ya da bittikten sonra evet öğrendim diyebileceğimiz bir kitap değil. Bu okurken aslında yani Can Bey'in dediği gibi her bir aşamada okuyucuya farklı mesajlar gönderebilen, farklı yorumlama yaptırabilen bir kitap. Yani karşılaştığımız az önce mesela Levent Bey sizin dediğiniz gibi ya adamların o cüretkarlığı, kendilerinde o özgüveni görmesi, bu zamana kadar kimsenin ses çıkarmaması, yani kimse itiraz etmemiş adamlara, onlar da bir adım daha ileriye gidebiliyor mesela. Ama itirazı görünce de geri adım atıyorlar. Hani işte biz bunu yapmak istememiştik falan diye. Ya da işte oradaki müfettişle olan konuşması, savcıyı arama isteği, sonra ondan vazgeçmesi, insanların evrak peşinde koşması, koştukları evrak neyi ifade ediyor, bunun anlamsızlığı, işi yapan kişilerin neden bu işi yaptığını bilmemesi, hani bir düzen var ortada ama işleyen düzenin aslında bomboş bir şey olduğu anlaşılıyor. Okurken aslında bunlara böyle teker teker her biri ayrı ayrı göndermelerle oluşturuluyor. Ama kitabı bitirdiğimizde ya ben baştan sona neyi okudum? Hani bu sorunun cevabını tam veremiyoruz ama okurken sürekli farklı konuları anlayabiliyoruz.
Bu arada Can Bey bahsederken hani bu kitabı hani okurken hiç böyle bir distopya okuyucu yani genelde distopyadan bahsettiğimiz zaman aklımıza işte gelen kitaplar işte 1984 Hayvan Çiftliği işte Biz romanı gelir işte ya da Cesur Yeni Dünya gelir böyle hani direkt Orwell'ın kitapları da başlar böyle aklımıza gelenler ama Kafka'nın kitapları da aslında neredeyse hepsi distopya yani yaşadığı dönemin izlerini barındıran distopyalar. Hatta Can Bey söylerken de demin şey söylemişti. Köleler ve efendiler metaforundan bahsetmişsiniz. Aslında şu dönemde de aslında biz bir nevi efendilerimizi seçiyoruz. Yani adı demokrasi olan bir sistemde. Yine bir köleler efendiler metaforu aslında günümüzde de yaşamaya devam eder. Siz söylerken bu aklıma gelmişti. Hani kitaptan bağımsız. O katkınızı da çok değerli buluyorum. Bu arada bu tutukluluk durumu da çok garip. Çünkü tutukluluken işine gidebiliyor. Yani bunu çok sorun etme. Hani zaten işine gidebiliyorsun gibi bir diyaloglar da geçiyor. Bunun dışında tutuklandığı haberini alınca yani suçunu bilmese de bir de yan odadaki Bayan Brewster'di galiba. Ona gidip bunu anlatması, ev sahibesine bunu anlatması, o diyaloglar da çok ilginç gelmiş. Yani kadınlar bunu anlatmasını ve hani suçunu bilmese de ya benim yaşadığım bir durumdan dolayı siz de etkileniyorsunuz deyip bunu açıklama gereği de duyuyor. Oradaki diyaloglar da bana çok enteresan gelmişti. Hani biraz da bu Kafka ve kadınlar, hani çünkü kitabın belli noktalarında da kadınlarla olan ilişkisi biraz garip geldi açıkçası bana. Hani birden çok samimi oluyorlar karakterlerle ve birden de kopuyorlar. Yani bilmiyorum, bu konuda yorum yapmak isteyen var mı?
Ya oldukça garip. Ben de okurken aynı şeyi düşündüm. Yani hiç alakası yokken birden bakıyorsunuz işte öptü, yok bilmem ne yaptı. Daha da ilerledi. Hani neden böyle bir şey oldu bilmiyoruz. Bir anda sonra kopuyor mesela. İlişkiler bir anda askıya alınıyor. Ayrıca o kadınlar tam olarak özellikle ben şeyi anlayamadım yani Bayan Brüstner'in ne işe yaradığını kitapta anlayamadım. Yani başta onun ev sahibi olarak geçiyor. Ona derdini anlatıyor. Bir şeyler oluyor. Onun yolunu gözlüyor. Sevdiğini anlıyoruz mesela burada ama başka ne işe yarıyor? Ben okurken de kaçırmış olabilirim ama hani o Bayan Brüstner benim için çok ciddi bir soru işaretiydi orada. Daha sonra işte avukatın yanındaki kız meselesi var. Yani orada da bir anda hiç alakası yokken bakmışız ki Joseph K. Belki bir oyalama aracı olarak kitapta değiniliyor bir yandan da ama dediğimiz gibi çok garip bir ilişki ve o da yine ayrı bir bilinmezlik. Teker teker yine okuyucuya kendi zihninde yorum yapmasına sebep olacak şeylerden biri olarak ben görüyorum. Can Bey.
Benim için de öyle. Belki de Kafka kendi sosyal hayatını, yani yaşamış olduğu hayatı kitaplarına, karakterlerine yansıtmış olabilir. Çünkü o da maalesef çok başarısız bir evlilik girişimleri, nişanlık süreçleri yaşamış. Belki bunlardan ötürü bu ilişkiler ağını tam istediği gibi belki oturtturamamış olabilir ya da böyle neler olduğu belirsiz bir kılıf oluşturmaya çalışmış olabilir. Dediğiniz doğru. Bunun yanında bir de ilk başta bayanın yanına gittiğinde şöyle bir durum da olur. Mesela herkes bu davayı bilir aslında. Kendisi şaşırmasına rağmen etrafındaki herkes davayı bilmektedir. Bu da bir paradoks bence baktığımızda. Çünkü Joseph ne mahkemeye çıkar ne savcıyı görür aslında ama etrafındaki herkes de öyle ama herkes davadan haberdardır. Öte yandan kitabın sonunda ise şöyle bir şey olur. Onu dava eden yere gittiğinde, ona dava etmesiyle alakalı işlemin yapıldığı yere gittiğinde aslında en büyük yerin sadece ufak bir departmanı olduğunu fark eder. Yani aslında bir labirentin içinde olduğunu aslında oraya gittiğinde yani romanın sonunda olayın başını ararken aslında olayın en küçük noktasına ulaştığını, ulaşabildiğini anlar. Bu da asa baktığımızda hayatın bir paralel bir labirent gibi olduğunu da gösterir. Belki bu labirentin belirli noktalarında da dediğimiz gibi ikili ilişkiler yer alıyor olabilir. Dolayısıyla Kafka bunu da burada belirtmiş olabilir belki de.
Bu arada mahkeme tarafından çağrılıyor. Mahkemeyi bulması da çok enteresan. Yani gittiği mekan bir tavan arasında bir yere gidiyor. Orada karşılaştığı yargıç elinde bir kitap var ve böyle müstehcen sayfaların olduğu bir kitap. Kafka, yani Joseph K. kendini savunurken, bir şeyler anlatırken insanların etrafındaki insanların böyle alaycı tavrı çok rahatsız ediyor Joseph K.'yı. Ya bunları böyle okurken insan gerçekten hani nasıl bir davanın içinde, bu nasıl bir suç işledi ki böyle bir garip bir ortamın içinde kendi derdini anlatmaya çalışıyor gibi hissediyorsunuz. Ve bunu da biraz hani dediğiniz gibi Can Bey, herkesin bir davası var. Aslında kitaptaki kişilerin de bence bir davası var. Ve bu herkes bu hayat ve otoritenin baskısı tarafında yaşadığı şeyleri aslında Joseph K'da da görüyor. Yani biraz ben hani okurken de ilerleyen sayfalarda biraz o hissiyata geçtim. Çünkü bu ceza, yani suçunu arayan bir kişiden çıkıyor. Çünkü artık suç pek aranmıyor. Yani orada evet davam devam ediyor. Hayatım da devam ediyor. Bu davayla ilgili yaşamaya ve sorgulamaya devam etmem gerekiyor. Bir yandan çünkü ilerleyen dönemlerde avukat ve bu avukatların yaptığı savunmaların uzadığı ilk yani savunmanın biraz önemli oldu ama bu sürecin çok uzayacağı ve hani şansı varsa böyle hiçbir ceza olmadan unutulup gidecek gibi bir tarafı da evriliyor aslında şey. Çünkü evet. Oradan sonra benim de biraz okumam şeye döndü ya, bu cezayı bulamayacağız. Yani ne işlediğini bulamayacağız. Hani başka şeyleri sorgulamaya başlıyor insan biraz okurken. Yani, ben de öyle oldu en azından. Hani bu sefer karakterler yoğunlaşmaya başladı.
Çok garip. Yani süreç devam ediyor. Joseph K. kendisi çabalıyor. Kendisi olayın çok saçma olduğunu fark ediyor. Ve hiç takmıyor olayı. Ama amcası mıydı? Yardım evet. edeyim sana diyor. Bunu bana neden haber vermedin? Biz bunu birlikte halledebiliriz diyor. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım, hiç merak etme diyor. Joseph K. yani neyi yapacaksın? Ortada hiçbir şey yok ki. Hani neyi yardım edebilirsin? Bunlar kim? Hani bu bile belli olmazken diyor ya, hiç merak etme, benim çok iyi bir arkadaşım var avukat. İşte avukatın yanına gidiyorlar. Süreç çözülmüyor. Duruşmalar devam ediyor. Sonuç yok. Joseph K. en sonunda şey diyor yani, sizin davalarınızda hiç sonuçlanan bir dava var mı? Cevap yok. Hani yıllar yıllar geçmiş başka davalarda. Sonuç elde edebilmiş misin? Edememişsin. Ne, kim yargılıyor seni bilmiyorsun. Neyden suçlanıyorsun bilmiyorsun. Ceza alanlar var ama hala sonuçlanmamış bir davadan ceza alan kişileri görüyoruz. Bazıları bundan beraat ediyor sonrasında falan. Ya da insanlar bütün malını, mülkünü, parasını feda ediyorlar iyi bir avukat tutmak için. Ama tutulan avukat hiçbir sonuca seni ulaştıramıyor. Joseph K'nın sonunda yeter diyor. Avukatı da az diyor. Yani bu anlamda tamamen şey okurken, yani insanların hepsi de buna inanmış ama. Bütün halk buna inanmış. Yaşanana. Sorgulayan kimse yok. Olayın saçmalığı sürekli devam ediyor. Bu şekilde gidiyor. En sonunda yeter artık diyor Joseph K'da.
Aslında biraz da adalet sisteminin yozlaşmışlığını da anlatıyor burada. Yani çünkü hiçbir şekilde sonuca ulaşmayacağını yazar bize anlatıyor aslında. Bu hem avukat devreye girdiği zaman, hem onun yanında biraz önce sen bahsettin, Lenin diye bir karakter var. Lenin karakteri kadın bir karakter ve herkese çiçek dağıtan ve herkesi avukatın yanında tutmak için aslında kendini kullandıran bir karakter. Burada bilmiyorum Can Bey, sizin bir yorumunuz var mı? Özellikle şimdi çünkü karakterlere döneceğiz gibi geliyor. Hani biraz konuyu özetledik çünkü karakterler de çok enteresan. İşte avukatın durumu, hasta bir avukat. Evet. Yaşlı ve hasta olmasına rağmen ona çok gelen var. Bir tüccar da hatta onun yanında ondan destek alıyor. Onun dışında da 5-6 avukattan destek almasına rağmen o avukatı yine bırakamıyor. Sizin bu avukat Len'in tarafındaki yorumlarınız neler?
Dediğiniz gibi bence de o, yani günümüz dünya düzenindeki aynı, yani Kafka'nın zamanındaki düzenle de günümüz dünya düzenindeki maalesef değişmeyen o yapıyı da bence ortaya koyuyor. Çünkü neden? Birilerine bağımlı bir düzen varsa ve insanlar ona peşinde koşuyorsa büyük sorunlar ortaya çıkacağı muhakkaktır. Bu şekilde de mesela birisi çok fazla talep görüyorsa, ki o avukatımız da öyle kitaptaki, ve belki de diğer bir hukuk sistemiyle bağlantısı olduğunu da aslında oradan anlıyoruz okuduklarımızdan. Bence buradaki asıl eleştiri karakter üzerinden o zamanki ve şu anki düzene göre bence. Bunun dışında bir de kitapta şöyle dikkatimi çeken bir konu daha oldu aslında. Kitabın merkezinde aslında dava var ve davanın merkezinde de Joseph K. var. Aslında bence şöyle, kitabın merkezi, her şeyin merkezinde olma zorunluluğu var aslında Joseph K.'da. Yan karakterler dediğiniz gibi kitapta ilgi çekici, işte avukat olsun, diğer bayanlar olsun ilgi çekici fakat veya amcası. Fakat kitabın merkezinde bir şekilde kendisi Joseph K. davasıyla beraber yalnızlığı hissettiriyor okura. Çaresizliği, yalnızlığı ve belirsizliği hissettiriyor. Yani sıkışmışlığı, o kitabı okurken karakterin sıkışmışlığını bir şekilde hissediyoruz. Dolayısıyla o da belki de o noktada en dönemin popüler avukatlarından birinin kapısını çalma zorunluluğunu hissediyor. Aslında dava suçun ne olduğunu bilmemesine rağmen. Bir başka nokta da bence şu kitaptaki ilginç olan nokta. Aslında normal sıradan hayatlarımızda birçok ihtimaller arasında yaşıyoruz. Bunu mesela çan eğrisi gibi düşünsek, çoğu insan sıradan eylemleri yaşar. Çoğu insan işine gider, gelir. Fakat böyle bir ihtimalin de dünyada oluyor olması, yani çan eğrisinin belki dışında olsa bile hiçbir suçu olmadan bir insanın tutuklanabiliyor olması absürtlüğü diyeyim. İnsanlarda aslında anlam arayışını da ortaya çıkartıyor. Yani böyle bir ihtimal varsa eğer, yani böyle bir durumu yaşama ihtimalimiz varsa ve böyle bir ihtimal yaşanabiliyorsa peki buradaki anlam nedir? Anlamın ötesinde ne vardır? Bunu ya, gerçekten yaşıyoruz ama bunun görünmeyen tarafında acaba neler olabilir? İnsanı bunları da sorgulatıyor aslında. Çünkü böyle bir ihtimal var dünyada. Saçma olmasına rağmen böyle bir şeyin yaşanabilir olma ihtimali var. Dolayısıyla biz bundan ne anlamalıyız? Biz bundan neler çıkartmalıyız? Böyle bir şey oluyorsa niye oluyor? Gibi sorular da aklımıza geliyor aslında kitabı okurken.
Ben birkaç tane alıntı paylaşmak istiyorum sizinle ama çünkü bu mahkemenin anlamsızlığıyla alakalı kitapta şöyle bir şey geçiyordu. Demek mahkeme bu şekilde çalışıyor. Suçsuz insanları yargılamakta kalmıyor. Bir de üstüne olan bitenlerden habersiz bırakarak yargılıyor onları diye bir şey var ki kitabı okurken hep bu şey kafada dönüyor yani. Hani suçu arıyoruz. Ama demek ki diyor yani adalet sistemi, mahkeme bu şekilde çalışıyor ki insanları hani oyalıyor yani. Hayat böyle aslında devam ediyor gibi
Orada
şey de
hani
var.
mübaşir ile tanışıyor. Mübaşir ona işte yardımcı olacağını söylüyor. Alıyor götürüyor falan ama işte yardımcı olacak konu belli ama bilgi yok ortada. Hani alıp götürüyor ama yine sonuç yok. Şu işi halledeyim sana, senle ilgileneceğim diyor. Yine sonuç yok. Hani dediniz ki burada onlardan habersiz bırakıyor. Bizzat gidiyor yargılama merciğine, kaleme diyelim ya da. Ama hiçbir bilgi elde edemiyor bir türlü. Mahkemeden bilgi elde edemiyor. Avukat duruşmalara girip çıkıyor. Ama avukattan herhangi bir bilgi elde edemiyor. Sonuç olarak buradaki ifade yani çok güzel bir alıntı olmuş. Yani üstüne olup bitenlerden de hiç haberdar olamıyor diyor.
Bir ikinci alıntımda şu, insandan korkusu var olmaya devam ettiği sürece dava güncelliğini hiç yitirmeyecektir. Ya yani bu Kafka kitaplarında hep korku ögesini zaten her kitabında okurken hissediyorsunuz. Bu tabi biraz da bilmiyorum hani şöyle yorumlayanlar da var. Hani babası otorite ve babasıyla olan hep bir mesafeli ilişkisi var. Bu otoriteyle sorgulaması ve korkunun temelinde hep babasıyla olan ilişkisinin olduğu söyleniyor. Hatta babasına mektuplar diye de bir kitabı var. Onu ben okumadım açıkçası. Bilmiyorum aramızda okuyan var mı? Ama genellikle Kafka kitaplarında bu otoritenin baba ile olan ilişkisinden kaynaklı olduğu hep yorumlanıyor. Bu demin herkesin bir davası olduğunu ve Joseph K.'nın davasından herkesin haberinin olduğu aslında bu alıntıda da biraz kendini gösteriyor. Çünkü insan insandan korkmaya devam ettiği sürece de davaların sonu bucağı gelmiyor. Bu avukat kısmına giderken bir de ressam vardı sanırım. Tardelli
Evet.
miydi
Evet.
ismi? O karakter de çok enteresan gelmişti bana okurken. Çünkü her yolun yolcusu gibi. Yani herkesle bir ilişkisi var. Herkesin resmini yapıyor. Bütün yargıçların da resmini yapıyor. Bu ressam kısmını okurken siz neler hissettiniz?
Ya tam şeyi anımsayamadım. Aslında orayı biliyorum da oldukça karışık. Ressamın peşinden koşan kızlar var.
Evet.
Her şeyi biliyor. Yani her yol ressamdan çıkıyor aslında. O yüzden insanlar onun peşinden koşuyor. Ama çok garipti gerçekten. Şu an siz söylemeseniz hatırlamayacaktım. Yani evet oldukça garip ama detayları şu an zihnimde canlandıramadım ben.
Ben de az önceki sizin tespitinize ithafen bir şey söylemek istiyorum. Aslında son bölümlere doğru orada müdür yardımcısıyla mücadele kısmında Joseph K. kendini bir şekilde her zamankinden daha canlı, daha dirençli, daha güçlü hisseder. Daha motive bir şekilde gider. Bu korkuyor ise hakikaten Kafka'nın romanlarında baskın böyledir dediğiniz gibi ama sonunda da orada kendini istediği gibi ifade edemeyip başarısız olunca tabii tekrardan içine kapanık durumuna tekrardan geri döndüğünde dediğiniz gibi korku tekrar gün yüzüne çıkar. Bu düzen aslında böyle devam etmemesi için yazılan bir roman ama işte karakterlerin zayıflığını da ortaya koyuyor aslında bu tip betimlemeler. Yani her ne kadar insan karakter kendini motive olarak görse bile dıştaki yaşanan olayların karşısında çaresiz hissedebileceği durumlar muhakkak çıkıyor. Joseph K'da böyle maalesef girdabın içinde buluyor kendini roman boyunca. Bu tip durumlar dediğiniz gibi korku da Kafka'nın eserlerinde ön plana çıkan bir vurgu bence.
Bu
Şey de hani mesela böyle birbiri ardına gelen bir silsile var ortada. Yani Kafka ilk başta mesela o ilk yargılanma değil de tutuklanma sürecinde olayın saçmalığını anlar. Ama iş ilerledikçe yani ne ki bu acaba diye merak eder ve devam eder. Sonra işi tekrar bu çok saçma der. Geri adım atar. Ama işte yargılama süreci başlar. Mübaşirle tanışır. Bak o işi böyle yapmamız lazım der ona. Tekrar bir merak uyandırır. Yeniden işin içine girer. Daha sonra olayın saçmalığını tekrar görür. Kendi yeter artık der. Bu sefer amcası devreye girer. Amcası der ki evladım bu böyle olmaz. Niye bizden yardım almadın der. Tekrar işin içine dahil olurlar. Avukat işi biraz daha perçinler. O çıkar işte ressam olayı devreye girer. Ressam olayı biter, avukattan kurtulur, yeter artık der. Kitabın sonundaki o işte rahip olayı falan olur. Ortada bir bekçi
Evet.
vardır. Bekçi izin vermez, merak eder. Bak da bu kapının arkasındaki bekçiler, beni geçtikten sonra onlar var orada der. İş daha tekrar şeye gider, o bilinmezlik kurgusuyla yeniden devam eder. Kapının arkasında gerçekten bekçi var mı yok mu, onu da bilen kimse yoktur ama insanlar ona inanmıştır. Böyle sürekli hani bitiyor yok çok saçma diyor ama tekrar farklı bir karakterle birlikte yeniden olay örgüsü devam ediyor ve her geçen sürede tekrar tekrar perçinleniyor.
O kapı bence vurgusu önemli aslında çünkü simgesel okumayla mesela Kafka'da çok fazla mekansal yani pencere, kapı, eşik bunun gibi şeylere özellikle bu dava romanında çok bence yer verilmiş. Bunun aslında bilinçaltındaki temeli de sıkışmışlık, bir kaçış arayışı, pencereden derken bir bakış açısını değiştirme ihtiyacı, kapı derken bir dediğiniz gibi arkada acaba ne var? Kaçılabilir mi? Çıkılabilir mi? Arayışı. Bilinçaltının bence Kafka bu romanı yazarken bunların çok fazla egemen olduğunu düşünüyorum. Simgesel anlamda dediğim gibi bu tip mekansal öğeler, kapı ve pencere ve bunun gibi öğeler oldukça yer alıyor bu kitapta da. Bu da dediğim gibi yani bir sıkışmışlığın aslında nasıl bir kitaba yansıdığını da gösteriyor. Kafka kitaplarını dediğiniz gibi ders vermiyor aslında. Olanı ortaya koyuyor. Olanı biraz soyut bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Yani diğer yazarların anlattığının dışında farklı yollarla anlatmaya çalışıyor diyeyim. Dolayısıyla işte böyle belirsizlik, bilinmezlik öğeleri devreye giriyor. Ama oldukça bence güzel, insanları uyandırıcı, merak ettirici, sorular sorucu, güzel bölümleri olan, dikkat çekici bölümleri olan ve hala acaba neden diye birbirimize sorduğumuz karakterlere sahip, bölümlere sahip güzel bir roman bence, tekrardan söylemek gerekirse.
Ya ben mesela ressam konusunda şeyde çok enteresan gelmişti. Ressamdan bir çözüm bulmak için arkadaşından tavsiye alıyor. Ressama gidiyor. Ressam şey diyor, yani 3 tane ihtimal var diyor. Bir kesin beraat var diyor. Bu yok, yüksek mahkemeler tarafından oluyor ama bu mümkün değil diyor. Bir diyor kısmen beraat var, sözde beraat var diyor. Bir de diyor sürüncemede bırakmak var diyor. Yani sürüncemede bırakmak ne yani? Ben okurken öyle dedim ki, yani sonuçta dava değil mi? Yani sonuçta ya suçlu olacaksın ya beraat edeceksin. Yani sürüncemede bırakmak nasıl bir şey? Yani onu okurken mesela çok garip gelmişti o, bu her yolun yolcusu ressamın böyle bir 3 tane ihtimal vermesi. Ki
Evet. Bir şey de değişmiyor.
biraz da böyle
İki.
ortada kalıyor yani konuda.
Evet. Ya ben kitabı okurken, ya yani bitirdikten sonra daha doğrusu, hani ya ben tutmadım kitabı demiştim. Bu şey, yani kitabın hani anlatım farklılığından dolayı böyle bir yorum yapmıştım. Ama böyle birimizle konuşunca da hani aslında her bir olaydan farklı farklı mesajlar çıkarabileceğimiz bir kitap olduğu için de kendine has bir anlatım üslubu olduğunu burada görüyoruz. O anlamda yani bizim kendi grup içerisindeki yorumda, ama hani tutmadığımdan kastım şeydi işte. Hani bu anlatım tarzındaki farklılıkla ilişkiliydi. Sonuç olarak yani güzel, tartışılmaya kesinlikle değer. Böyle saatlerce, her bir olay saatlerce tartışılabilir kitapta.
Katılıyorum. Ve o sizin bahsettiğiniz en sondaki bekçi konusu da aslında bir kitabın özeti gibi. Yani oradaki katedrale gittiğinde bekçi hiçbir zaman giremezsin demiyor. Sadece hani orada da bir korkudan bahsediyor. Yani arkamda daha büyük bekçiler var. Ben en küçüğüm diyor. Yine diyeceğiz, cesaret etmek istiyorsan bakabilirsin diyor. Ama hiçbir şekilde karakterimiz onu göze alamıyor.
Evet. Şey gibi, tıpkı aklıma hani o ilk başta odada tutma kısmında işte baş müfettişle mi görüşüyordu? Telefon edeyim savcıya diyordu. Edersin edemezsin falan. Tam telefonu edecek, etmekten vazgeçiyor. Yok diyor, acaba ne olacak diyor. Mesela cesaret edemiyor. Hani bir savcıyı arayayım sorayım kısmıyla o işte kapıdan içeri geçip geçmemek kısmındaki tereddüt. Sonunu okurken baştaki bu olayı anımsamıştım, ikisiyle ilgili bir yani benzerlik olarak.
Bu arada Deniz Koydum adını da Kafka'nın en çok etkilendiği yazar seçecek kim demiş. Kendi yorumunda %100 Rusların çok fazla etkisinde kalmış diyor. Ben buradan Can Bey'e sorayım. Var mı sizce böyle
Evet, bence de
Kafka'nın?
öyle. Rus edebiyatından etkilenmiş kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Bir diğer konu da mesela son bir ufak bir ekleme yapacaktım aslında burada. Mesela son bölümde Raip'le olan diyalogda şöyle bir şey var. Zanlı sen misin diye sorduğunda evet der. Zanlı benim, seni ben getirttim buraya diye söyler Raip. O da aslında onun getirttiğine şaşırır aslında Joseph K'da. Ve elinde tuttuğu kitap da aslında şehir dua kitabı mı diye sorduğunda hayır, şehir rehberi kitabı der. Yani buradan aslında şu yorumu da yapabiliriz. Yani rahibin ona dua kitabı mı, yani dini bakış açısıyla bakarken aslında Joseph K. duruma biraz daha seküler bakış açısıyla bakmaktadır. Yani bu noktada da belki dediğimiz gibi Kafka'nın birazcık ders vermekten uzak bir yapısı da olduğunu söyleyebiliriz aynı zamanda. Bir de şunu asla düşünemez mesela Joseph K. Bu da çok ilginç bir şey bence. Bu davanın olmadığını düşünemez. Yani bu dava var dediklerinde, bu davadaki suçlu sensin dediklerinde, evet bu suçlu benim diye suçunu bilmese de inanır. Ama böyle bir davanın olmadığını hiçbir zaman düşünmez. Yani bu aslında inandığını da sorgulayıp sorgulamama konusunda önemli bir detay bence. Yani hiçbir zaman bu davanın olmayacağı ihtimaliyle hiçbir zaman hareket etmez. Çünkü öyle bir durum, böyle şöyle durumlar yaşayabiliriz. Yani yaşadığımızın gerçek olmadığını düşündüğümüz durumlar olur ve bunu biz gerçekten de evet bu gerçek bir şey değil diye kendimize kanıtlamamız gerektiği durumlar da olabilir. Fakat bunu Joseph K. hiçbir zaman yapmaz ve davanın herkes inanmış olmasına rağmen o da inanmayı seçer. Bence bu da kitabın ilgi çeken bir noktasıydı. Yani davanın olmadığının hiç aklına gelmemesi, suçunun olmayacağının hiç aklına gelmemesi de bence dikkat çekici bir nokta yani.
Hatta öyle ki sonunda almaya geldiklerinde de hiç direnmiyordu. Yani hani evet, neredeyse suçunu kabul etmiş. Yani olmayan, bilmediğimiz bir suçu kabul etmiş. Davaya kanıksamış ve hani götürülmeye hazır bir şekilde direnmiyor ve tam hani biterken dediğiniz gibi yine bir pencere var, bir ışık var. Hani orada da yine bir belli metaforlar üzerinden okuyucuyu sorgulatan bir sonla bitiyor kitap. Aslında okurken hani biz böyle biraz konuşurken belki arkadaşlara karmaşık gelmiş olabilir. Hani okurken akıcı okunan bir kitap. İşte karakterler dediğimiz gibi böyle farklı farklı karakterler girdikçe daha da merak ettiriyor ve okutuyor kendini. Ama okuduğunuz sırada da sürekli sorgulamaya başlıyorsunuz ve kafada bu konuştuğumuz konular biraz da dönmeye başlıyor. Ve iyi ki böyle bir kitap kulübümüz var ki böyle kendi aramızda soru işaretlerini konuşurken birbirimizin de aslında düşünemediğimiz yerleri katkılarda bulunarak düşünmeye başlıyoruz. Çünkü ben bu yayında mesela Can Bey'den de Ömer'den de söylediği cümlelerden hani diyerek böyle kafada bir şeyler çalışmaya başladı. Onun için hani kitap kulübünde biraz böyle bir avantajı oluyor açıkçası.
Kesinlikle ya. Kitaplar böyle bir birlikte tartışmalı ya. Fikirleri bir rüzgar estirmeli ya bu anlamda. Kesinlikle bir kitap üzerinden bir beyin fırtınası yapmak gerekiyor ki okuduktan sonra okuduğumuzun lezzeti hem daha kalıcı oluyor hem de görmediğimiz, gözden kaçırdığımız insanların olayı aynı kitabı okumamıza rağmen farklı farklı bakış açısıyla nasıl yorumlayabildiklerini görebilmek bize çok fazla şey katıyor.
Bu arada Yusuf Yavuz da demiş ki Martin Eden'e benzetmiş sorgulama kısmı olarak kitabı. Bu kitap da gerçekten çok güzel bir kitap. Jack London'ın.
Evet, bende de vardı o kitap. Evet,
kitapla ilgili birçok şey konuştuk. Bilmiyorum hani Kafka ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya da mesela Şato kitabı ile bunu çok benzeten kişiler var. Hani bu kitabın çok benzetenler var. Ya da farklı bir Kafka kitabı önermek istediğiniz varsa burada arkadaşlara Kafka konuşurken hem Kafka'dan bahsedeceğimiz şeyler kaldıysa ya da kitaplarını önermek istiyorsanız onları da alabilirim sizden.
Bende yok.
Ya Kafka büyük bir yazar. Bence herkesin okuması gereken bir yazar. Dediğim gibi bu karanlık yaşadığı 20. yüzyılın karanlık ortamında hakikaten yansıtabilen bir yazar. Kırağı anlatabilen bir yazar. Memur olmanın yani bir düzenin, bir çarkın bir dişlisi olmanın ne demek olduğunu anlatabilen bir yazar. Bunun dışında dediğimiz gibi absürtü, belirsizliği, gizliliği ve bunun edebiyattaki yerini aynı Samuel Beckett gibi veya dediğiniz gibi Big Brother'ı ortaya koymuş olan yazarlar gibi ortaya koyabilen bir yazar bence. Dolayısıyla bu Kafka'yı herkesin yaşaması, okuması gerekiyor. Peki. Bence ismi bile işte Kafkaesque dedikleri bir durumu ortaya koyan yani artık bir onun stilini ortaya koyan bir genre olmuş halde. Dolayısıyla tavsiye ediyoruz yani herkes okumalı. Dönüşümü de okuyabilirler. Bundan daha kısa bir roman. Orada belirsizlik söz konusu. Gene neden öyle bir karakter ortaya oluyor? Neden oraya dönüşüyor? Yani biraz daha derinlemesine incelediğimizde konuda da benzerlik gösteriyor romanları. Veya işte ikisinde de biraz gerçeğe uzak olayların olması biraz birbiriyle benzerlik göstermesine rağmen ikisi de oldukça zevkli okunan romanlar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Kafka'yı herkese ben tavsiye ediyorum.
Bu arada Yusuf'un yazdığı şey bizim için çok önemli. Hani biz burada kitap yayınlarını yapmamızın sebebi de hani bu kitapları size merak ettirip okumanızı sağlamak. Ne kadar farklı kitap okursak ki daha önceki yayınlarda ben yine söylemiştim. Bu kitap kulübü sayesinde hiç tanımadığım yazarlarla da tanıştım. Ve hiç benim tarzım değil, ben çok sıkıcı bulurum dediğim kitapları da sonuna kadar okuma motivasyonuyla okudum ve bambaşka şeyler öğrendim. Hani kitabı okurken ve sizlerle konuşurken birçok şeyi öğrenmiş oldum ki hem yazar şeyimi geliştirdim bu sayede, hem de hani bu kitap bana göre değil dediğim birçok kitaptan da çok şey öğrendim. Onun için Yusuf'a teşekkür ediyoruz. Bu kitabı merak ettiyse ne mutlu bize. Tabii biz burada çok kısa, yani bir saat içinde konuşsak da kitabın çok kısa konularından bahsediyoruz. Yani okuduğunuz zaman alacağınız lezzet, alacağınız şey, hatta Kafka kitaplarında sorgulayacağınız şeyler kişiye özel. Çok başka şeyler sorgulayabiliyorsunuz çünkü kitapları okudukça. Eğer farklı bir yorumunuz kalmadıysa bir sonraki kitaptan bahsedeyim. Hani bir sonraki kitap ne olacak? Biz çünkü oylamamızı yaptık. Bir sonraki kitabımız Zülfü Livaneli'nin Mutluluk kitabı ki ben biraz başladım hani kitaba. Açıkçası kitap çok vurucu başlıyor ve karakterler çok değişik ve okurken de hiç sıkılmayacağınızı düşündüğüm bir kitap. Eğer Zülfü Livaneli ile tanışmadıysanız da iyi bir başlangıç kitabı olur diye düşünüyorum. Sizlerin varsa arkadaşlar yorumlarınız, Mutluluk kitabını belki aramızda okumuş olan vardır.
Yani ben okumadım. Aslında Zülfü Livaneli eşimin sevdiği bir yazar. Ben hiçbir kitabını okumamıştım. Yani şu an karşımda 5-6 tane kitabı duruyor kitaplıkta. Ama Mutluluk yok içerisinde. İlk fırsatta bu ayın kitabını da, yani bir sonraki ayın kitabını da okumuş olacağım. Bakalım Zülfü Livaneli'yle de bir tanışmış oluruz.
Can Bey, sizin var mı yorumunuz? Hem Livaneli ile hem Mutluluk kitabı ile
ilgili. Zülfü Livaneli'yle bildiğiniz gibi işte müzikle hayatımıza girip daha sonradan belli bir yaştan sonra romanlarıyla hayatımızda olan bir figür. Mutluluk romanı daha bizden, dediğim gibi. Ben diğer başka kitaplarını okumuştum. Fakat Mutluluğu da işte Serenad'ı falan okumuştum. Fakat Mutluluğu da beraber inceleriz diye düşünüyorum inşallah. Zevkler.
Bu arada şey çok doğru, hani bizden bir kitap dediniz ya. Yani gerçekten içindeki hikayeleri aslında çok tanıdığımız, çok bildiğimiz, hep duyduğumuz. Ben hani okuduğum kısımla ilgili söyleyeyim. Çok bizden hikayelerin bulunduğu ve işte Doğu'nun da anlatıldığı, Batı'nın da anlatıldığı, Türkiye'den bahsediyorum. Bu sentezin anlatıldığı bir kitap gibi. Hani şimdiye kadar okuduğum kısım gerçekten çok bizden hikayelerin olduğu ve hızlı okunan, sürükleyici bir roman. Çok vurucu hikayeler var roman içinde. Onun için Mayıs ayının sonunda yapacağımız kitap kulübü yayınında hepimiz, sizlerden de aramıza katılan arkadaşlarla Zülfü Livaneli'nin Mutluluk kitabını okuyup yine bugün yaptığımız gibi kitabı yorumlamaya çalışacağız. Birbirimize sorular soracağız. Onun için Mutluluk kitabıyla önümüzdeki ay sizlerle buluşacağımız güne kadar hepinize hoşça kalın. İyi ki bizimle berabersiniz. İyi ki EVP Kitap Kulübü yayınlarını takip ediyorsunuz. Hoşça kalın.
İyi akşamlar.